Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 58.
Acılar içindeki kocanın ne kadar bağışlayıcı olduğunu, kendisinin ise ne kadar alçak, soysuz olduğunu anlıyordu. Haksız yere küçümsediği bu adamın karşısında alçaldığını bilmesi, Ronski'nin mutsuzluğunda çok az bir yer tutuyordu. Ona en fazla acı veren şey, son zamanlarda azaldığını sandığı Anna'ya karşı olan tutkusunun, ölüm tehlikesi ortaya çıktığından beri eskisinden daha güçlü bir biçimde onu sarmış olmasıydı. Hastalığı sırasında genç kadını çok takdir etmiş, ruhunu iyice anlamıştı. Şu anda eskiden onu sevmemiş gibi geliyordu ona. Onu iyi tanıdığı, hak ettiği gibi sevdiği şu anda onun önünde küçülmüş ve onda utanılacak bir anı bırakarak Anna'yı büsbütün yitirmişti. Alexey Alexandrovich'in utançtan kıpkırmızı kesilen yüzünden ellerini çekerken düştüğü gülünç durumu dehşetle anımsıyordu. Karenin'lerin evinin merdiveni önünde ne yapacağını bilemeden şaşkın şaşkın duruyordu. "Araba getirteyim mi?" diye sordu kapıcı. "Evet, araba," diye yanıt verdi. Uykusuz geçen 3 geceden sonra evine dönen Ronski, kollarını başının altında çaprazlayarak soyunmadan divana uzandı. Başı ağırlaşmıştı. Hayaller, anılar, tuhaf düşünceler olağanüstü bir açıklık ve hızla birbirini kovalıyordu. Kimi zaman bu hastaya verdiği ve kaşığa çok döküp taşırdığı şurup, kimi zaman ebenin beyaz kolları ya da Alexey Alexandrovich'in yatağın önündeki hali oluyordu. Sağlıklı bir insanın yorulduğu ve uyumak istediği zaman duyduğu, hemen uyuyacağına inanması gibi bir güven duygusuyla uyumalıyım, unutmalıyım diye geçirdi içinde. Gerçekten de aynı anda düşünceleri birbirine karıştı ve uykunun uçurumundan yuvarlandığını hissetti. Bilinçaltı yaşamının dalgaları başının üzerine devrilirken birden bir elektrik akımını andıran şiddetli bir sarsıntı duydu. Öylesine titredi ki divanın yayları üzerinde sıçradı ve ellerine dayanarak korkuyla dizlerinin üstünde doğruldu. Sanki hiç uyumamış gibi iri iri açılmıştı gözleri. Az önce hissettiği başındaki ağırlık, bedenindeki güçsüzlük birden yok oluvermişti. "Beni bataklığa sürükleyebilirsiniz." Hala karşısında gördüğünü sandığı Alexey Alexandrovich'in bu sözlerini duyuyormuş gibiydi. Anna'nın ateşten alev alev yanan yüzünü, kendisine değil de Alexey Alexandrovich'e sevgi ve sevecenlikle bakan parlak gözlerini görüyordu. Alexey Alexandrovich'in ellerini yüzünden çektiği zamanki aptalca ve gülünç olduğundan kuşku duymadığı kendi yüzünü görüyordu. Yine eskisi gibi uzandı ve gözlerini yumdu. "Uyumalı, uyumalı," diyordu içinden durmadan. Ama gözleri kapalıyken Anna'nın yüzünü daha açık olarak o unutulmaz koşu akşamındaki gibi görüyordu yine. "Bu olamaz, olanaksız. Anne bunu anılarından silmek istiyor. Ben böyle yaşayamam. Nasıl barışmalı?" dedi yüksek sesle, farkında olmadan bu sözleri yinelemeye başladı. Sözcükleri böyle yinelemesi, kafasının içinde yığıldığını hissettiği yeni hayallerin ve yeni anıların ortaya çıkışını engelliyordu. Ama bu engelleme uzun sürmedi. Yine geçmişin en mutlu anıları, son günlerdeki alçalışıyla karışarak kafasında arda arda inanılmaz bir hızla üşüştü. Anne'nin sesi, "Ellerini çek," diyordu. Hiç umudu olmasa da uyumaya çalışarak yatıyor ve yeni hayallerin ortaya çıkmasını engellemek için herhangi bir cümlenin aynı sözcüğünü alçak sesle durmadan yineliyordu. Dinliyor ve şaşırtıcı garip bir fısıltıyla şu sözcükleri yinelemekte olduğunu işitiyordu. "Değerlendirmesini bilmedin, yararlanmasını bilmedin." "Bu nedir acaba, çıldırıyor muyum yoksa?" dedi içinden. "Belki insan böyle deliriyordur, böyle öldürüyordur kendini," diye yanıt verdi. Gözlerini açınca başucunda ağabeyinin karısı Vanya'nın işlediği bir yastığı şaşkınlıkla gördü. Yastığın saçaklarına dokundu ve Varya'yı son gördüğü haliyle gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. Ama üzüntüsü dışında bir şey düşünmek zor geliyordu ona. "Hayır, uyumam gerek," dedi. Yastığı kendine doğru çekerek başını içine gömdü. Ama gözlerini kapalı tutması için büyük çaba harcaması gerekiyordu. Birden sıçrayıp oturdu. "Benim için her şey bitti," diye düşündü. İyice düşünün bir karara varmak gerek. Yapacağım başka ne kaldı ki? Anna'ya duyduğu aşkı dışındaki tüm yaşamını çabucak aklından geçirdi. Hırs mı, Serpuhovski mi, dünya mı, saray mı? Hiçbir konu üzerinde duramıyordu. Bütün bunların eskiden bir anlamı vardı ama şu anda kendisi için hiçbir şey yoktu. Kalktı, ceketini çıkardı, kemerini çözdü, daha rahat soluk almak için kıllı göğsünü açarak odada gezinmeye başladı. İnsan böyle delirir, diyordu durmadan. Utançtan kurtulmak için de kendini böyle öldürür, diye ağır ağır ekledi. Kapıya doğru gidip kapadı. Sonra dişlerini sıkıp dalgın bakışlarla masaya yaklaştı. Bir tabanca aldı, baktı, düşünceye daldı. Ayakta durmuş, elinde tabancayla 2 dakika kadar öyle kaldı. Sanki düşüncelerin mantıklı ve sürekli akışı onu kaçınılmaz bir sonuca ulaştırmışçasına "Kuşkusuz," diye söylendi. Aslında onun için inandırıcı olan bu kuşkusuz sözcüğü, yalnız bir saat içinde belki onlarca kez dönüp durduğu aynı anılar ve hayaller çemberinin bir sonucuydu. Bunlar sonsuza dek yitirilmiş bir mutluluğun aynı anıları, Ronski'nin mahkum olduğu aptalca yaşamının aynı önsezisi, alçaltılmasının aynı bilinciydi. Bu hayallerin ve bu duyguların birbirine benzer sürekliliğiydi. Düşünceleri üçüncü kez yine aynı anılar ve düşüncelerden oluşan çembere yöneldiği zaman kuşkusuz diye yineledi. Tabancasını göğsünün sol yanına dayadı, sonra kolunu iyice gererek kabzayı hızla sıktı. Silah sesini duymadı ama göğsünde onu yere yıkan çok şiddetli bir darbe hissetti. Masanın kıyısına tutunmak isterken tabancayı düşürdü, sonra sallanarak yere yıkıldı. Şaşkınlıkla çevresine bakıyordu. Baktığı halde masanın eğri bacaklarını, kağıt sepetini, kaplan postunu, kendi odasını tanıyamıyordu. Salona doğru koşan uşağının ayak sesleri onu kendine getirdi. Düşüncesini zorladı, yerde olduğunu anladı. Sonra kaplan postunda ve ellerindeki kanı görünce tabancayla kendini ateş ettiğini anladı. "Ne aptallık, ıskaladım," dedi eliyle tabancayı arayarak. Tabanca yanındaydı ama o daha uzaklarda arıyordu onu. Öte yanda aramayı sürdürürken dengesini yitirip kan içinde yeniden düştü. Çoğunlukla arkadaşlarının sinirlerinin çok zayıf olduğundan yakınan favori kibar uşak efendisini yerde yatarken görünce öylesine korktu ki onu kanlar içinde kan kaybeder halde bırakıp yardım istemeye koştu. Bir saat sonra Ronski'nin yengesi Varya geldi. Dört bir yana haber yollayıp çağırdı. Onunla aynı anda gelen üç doktorun yardımıyla yaralıyı yatağına yatırdı ve ona bakmak için yanında kaldı. 19. Alexey Alexandrovich karısının yanına gitmeye karar verdiği zaman onu içten pişmanlık duyduğu için bağışlayacağını, annenin hastalıktan kurtulacağını düşünmemişti. Moskova'ya döndükten 2 ay sonra bütün ağırlığıyla farkına vardığı bu yanlış, onun bu olasılığı yalnızca göz önüne almamasından değil, aynı zamanda ölüm döşeğindeki karısıyla görüştüğü güne kadar kendi yüreğini tanımamış olmasından da kaynaklanıyordu. Hastalığın başucunda yaşamında ilk kez başkalarının çektiği acının onda uyandırdığı ve o güne kadar zararlı bir güçsüzlük diyerek utandığı o acıma duygusunu kendisine kaptırıyordu. Anneye duyduğu acıma, ölümünü istemiş olmaktan duyduğu vicdan azabı ve özellikle bağışlamanın verdiği sevinç yalnızca acılarını dindirmekle kalmamış, ona o güne dek tatmadığı derin bir iç huzuru vermişti. Acısının kaynağı birden bir sevinç kaynağına dönüşüvermişti. Kin ve öfke duyduğu zaman çözülmelenemez gibi görünen her şeyin bağışladığı zaman, sevdiği zaman sıradan ve açık olduğunu görüyordu. Şu anda eskisinden daha fazla acıyor ve onunla fazla ilgilenmediği için kendisine kızıyordu. Ama yeni doğan çocuğa acıma ve sevgiyle karışık özel bir duygu besliyordu. Kendi kızı olmayan ve annesinin hastalığı sırasında iyice yüzüstü bırakılan bu yeni doğan çelimsiz yaratıkla önceleri acıdığı için ilgilenmişti. Bakılmazsa ölmesi kaçınılmaz olan bu çocuğu ne kadar sevdiğini kendisi de farkında değildi. Günde birkaç kez çocuk odasına geliyor, orada uzun uzun kalıyordu. Öyle ki önceleri utanan süt anneyle dadı, daha sonra yavaş yavaş efendilerin varlığına alıştılar. Kimi zaman yarım saat durup kırmızı ve kırışık küçük yüzü sessizce seyrediyordu. Alnındaki kırışıklıkları, kaşlarını bebeğin burnunu ve gözlerini ovuşturduğu küçük sıkılmış parmaklarını inceliyordu. Alexey Alexandrovich o anlarda kendisini çok rahat, barışık hissediyor, durumunda hiçbir olağanüstülük, değiştirilmesi gereken bir yan görmüyordu. Ama zaman geçtikçe bu durum ona ne kadar doğal görünse de sürüp gitmesine izin verilmeyeceğini açıkça anlıyordu. Ruhunu yöneten yatıştırıcı manevi gücün dışında yaşamını yöneten ötekinden daha kaba, belki de daha güçlü bir gücün varlığını hissediyordu. Bu güç özlediği ruhu, huzuru ona vermeyecekti. Bakışlarda soru soran bir şaşkınlık okuduğunu sanıyordu. Kimse onun durumunu anlamıyor ve ondan bambaşka şeyler bekliyordu. Özellikle karısıyla ilişkilerinde doğal ve sürekli bir şeyin eksik olduğunu göz ardı edemezdi. Ölüme yakın oluşunun Anna'da uyandırdığı yumuşama geçince Alexey Alexandrovich Anna'nın kendisinden korktuğunu ve yüzüne bakamadığını fark etmeye başladı. Genç kadın ona bir şeyler söylemek istiyor ama buna karar veremiyor, sonra ilişkilerinin böyle sürüp gidemeyeceğini anlıyor da ondan bir şeyler bekliyor gibiydi. Şubat sonunda anne adı verilen küçük kız hastalandı. Alexey Alexandrovich sabahleyin çocuk odasına gidince doktorun çağrılması için emir verdi, sonra bakanlığa gitti. İşlerini bitirince eve döndü. Saat 3'ü geçiyordu. Holde sırtında ayı postundan bir palto bulunan şeritli çok yakışıklı bir uşakla karşılaştı. Uşak Amerikan köpeği derisinden bir kürk tutuyordu elinde. "Kim var?" diye sordu Alexey Alexandrovich. "Prenses Elizabeth Fedorovna Tverskaya," dedi uşak. Alexey Alexandrovich'e uşak sanki gülümsüyormuş gibi geldi. Bütün bu zor dönem boyunca Alexey Alexandrovich sosyetedekilerin, özellikle kadınların, kendisine ve karısına çok özel bir ilgi gösterdiklerini fark etmişti. Bütün kadınlar da avukatın, şimdi de uşağın gözlerinde fark ettiği, pek iyi gizleyemedikleri o aynı sevinci görüyordu. Tümü de sanki birini evlendirmek üzereymiş gibi neşeliydi. Ona rastladıkları zaman güçlükle tuttukları bir neşeyle karısının sağlığını soruyorlardı. Prenses Tverskaya'nın varlığı, uyandırdığı üzücü anıları ve ondan hoşlanmaması yüzünden Alexey Alexandrovich'in hiç hoşuna gitmediğinden doğruca çocuk odasına geçti. İlk odada Seryoja masaya abanmış, ayaklarını bir iskemleye dayamış, neşeyle gevezelik ederek resim yapıyordu. Ananın hastalığı sırasında Fransız dadının yerini alan İngiliz dadı küçük oğlanın yanında oturmuş tığla dantel örüyordu. Hemen ayağa kalktı, selam verdi ve ayağa kalkması için Seryoja'yı kolundan çekti. Alexey Alexandrovich eliyle oğlunun saçlarını okşadı. Karısının sağlığı konusunda dadının sorduğu soruya yanıt verdi ve ona doktorun bebek için ne dediğini sordu. Doktor bebeğin önemli bir şey olmadığını söyledi ve banyo yapmasını önerdi. Ama bu çocuk hep hasta dedi Alexey Alexandrovich yandaki odadan gelen ağlamayı duyunca. İngiliz dadı kararlı bir sesle beyefendi sanırım süt anne iyi değil dedi. Neden böyle konuşuyorsunuz diye sordu durarak. Aynı durum Kontes Pol'de de oldu. Çocuk tedavi ediliyordu ama hastalığı çocuğun aç kalmasındanmış. Süt annenin sütü yokmuş. Alexey Alexandrovich düşündü, bir süre sonra öteki odaya geçti. Küçük kız süt annenin kucağında onun verdiği memeyi istemeyerek iki büklüm kıvranıyor, süt annenin üzerine eğilmiş yaşlı dadının pışpışlarına karşın bir türlü susmuyordu. Biraz iyileşmedi mi diye sordu Alexey Alexandrovich. Çok huzursuz dedi yaşlı dadı alçak sesle. Bayan Edwards süt annenin sütü olmadığına inanıyor dedi. Ben de öyle sanıyorum Alexey Alexandrovich. Kime söyleyeyim bunu? Anna Arkadyevna hala hasta dedi dadı üzgün bir sesle. Dadı uzun zamandan beri evde çalışıyordu. Onun bu sıradan sözlerinde Alexey Alexandrovich kendi durumuna bir anıştırma sezdi. Çocuk soluğu kesilircesine ağlamayı sürdürüyordu. Süt anne ona yaklaştı. Dadının kucağından çocuğu alarak odada dolaşıp kucağında sallamaya başladı. Doktora süt anneyi muayene etmesini rica etmeni dedi Alexey Alexandrovich. Çocuk sakinleşince dadı çocuğu beşiğine koydu. Yastıklarını düzelttikten sonra uzaklaştı. Alexey Alexandrovich o zaman kalktı, ayaklarını ucuna basarak yaklaştı. Aynı bitkin ve üzgün yüzle sakinleşen çocuğa bir dakika kadar baktı. Birden bir gülümsemeyle alnındaki kırışıklıklar düzeldi ve yine sessizce odadan çıktı. Yemek odasında zili çaldı, uşağa doktoru getirmesini buyurdu. Karısının bu sevimli yavruyla fazla ilgilenmemesine canı sıkıldı. Bu sıkıntıyla Anna'yı görmeye gitmek istedi. Prenses Betsy ile de karşılaşmak istemiyordu. Ama karısı her zamanki gibi odasına uğramadığı için yadırgamasından korkarak kendini topladı ve yatak odasına doğru yürüdü. Yumuşak halının üzerinde yürüyerek kapıya yaklaşırken hiç de dinlemek istemediği bir konuşma duydu. Gitmeseydi sizin ve onun istemeyişinizi anlardım ama kocanız bunun dışında olmalı diyordu Betsy. Kocam için değil kendim için istemiyorum. Bana bundan söz etmeyin diye yanıt verdi Anna'nın heyecanlı sesi. Nasıl isterseniz ama sizin için kendini öldürmek isteyen bir adamla vedalaşmadan edemezsiniz. İşte bu yüzden istemiyorum ya. Alexey Alexandrovich bir suçlu gibi korkarak durdu ve fark edilmeden uzaklaşmak istedi. Biraz düşününce bunun uygunsuz bir davranış olacağını inanarak döndü ve öksürerek odaya yaklaştı. Sesler kesildi, içeri girdi. Anna üzerindeki gri sabahlık, yuvarlak başını çevreleyen kısa kesilmiş saçlarıyla bir kanepeye oturmuştu. Kocasını görünce her zamanki gibi yüzünün canlılığı birden yok olduğu başına eğdi. Betsy'ye endişeyle baktı. Son modaya göre giyinmiş, şapkası başında bir abajur gibi duran Betsy, Anna'nın yanında oturuyordu. Mavi giysisinin açık renk çizgileri ters yöndeydi. Başını eğmiş, dimdik duruyordu. Alexey Alexandrovich'in selamını alaylı bir gülümsemeyle karşılık verdi. Ah dedi şaşkınlıkla, evinizde sizi rastladığıma çok sevindim. Hiçbir yerde görünmediğiniz söyleniyor. Anne'nin hastalığından beri hiç görmedim sizi. Onun için ne kadar çaba harcadığınızı biliyorum. Evet, eşsiz bir kocasınız dedi. Karısına davranışı nedeniyle bunu iyi yüreklilik madalyasıyla ödüllendiriyormuş gibi önemli ve sevgi doluydu ses. Alexey Alexandrovich soğuk bir tavırla selam verdi, karısının elini öperek sağlığını sordu. Anna kocasının yüzüne bakmadan daha iyiyim sanırım dedi. Ateşiniz var gibi görünüyor dedi kocası. Son sözcüğü vurgulayarak söylemişti. Çok konuştuk dedi Betsy. Bencillik ettim sanıyorum. Gideyim artık. Betsy ayağa kalktı ama Anna kızararak hemen kolundan tuttu. Hayır, rica ederim, kalın. Size söylemeliyim. Ya da size, dedi Alexey Aleksandrovich'e dönerek. Yüzü ve alnı kızarıverdi. Sizden hiçbir şey saklayamam. Saklamak da istemem, dedi. Alexey Aleksandrovich parmaklarını çatırdatıyor ve başını eğiyordu.
Ayrım sonu.